Ayrım 12.
Ocakların halk eğitimi ile ilgili programı, köycülük, sosyal yardım, okuma yazma öğretimi, müzik ve spor çalışmalarından oluşmuştur. 1927 yılının çalışma raporu, Türk Ocakları'nın o yıl yaptıklarını şöyle özetlemektedir. İdare heyeti tarafından hazırlanan raporun verdiği rakamların hepsi doğru olmasa bile bize ocak çalışması hakkındaki bir fikir vermektedir. Ankara ve Adana'nın iki köyünde Türk Ocakları tarafından ilkokul binası yapılmıştır. İstanbul ve Ankara'da merkeze yakın köylerin birkaçında sağlık ocakları kurularak halk parasız muayene edilmiş ve hastalara ücretsiz ilaç dağıtılmıştır. Ocak 26 tane dershane açmıştır. Buralarda vatandaşlara okuma yazma ve el sanatları öğretiliyordu. 1927 yılında 41 fakir öğrenciyi ocaklar okutmuştur. Türk Yurdu, ocakların görüşlerini yayan organ olarak yayınlanmaya devam etmiştir. Ocakların bu sınırlı çalışmasının temelini sanatta, edebiyatta, dilde, resimde ve müzikte Türk milli ruhunu bulmak meydana getiriyordu. Bu milli ruh bir defa bulunduktan sonra memleketin bütün güçlükleri kendiliğinden çözülecekti. Öğretmen birliklerinin giriştiği halk eğitimi çalışması Türk ocaklarını andırıyor. Ancak bunların siyasi amaçları yoktu. Birlikler halk eğitimi çalışmalarını 1341 parantez içinde 1925 yılında Halkı Aydınlatma Programı adı altında formülleştirmişlerdir. Dipnot 43. Muallim Ağustos 1925 parantez içinde 1341 sayı 2 sayfa 330-337. Genel merkezin kabul ettiği esaslara göre öğretmen birlikleri bulundukları merkezlerde halk dershaneleri açacak, kütüphaneler kuracak, müsamere ve konferanslar düzenleyecek, dergi ve broşürler çıkaracak ve köylere kadar giderek devrimin anlamını vatandaşlara anlatacaklardı. Aydınlatma programı gereğince öğretmen birlikleri Ankara, Artvin, Antalya, Ayaş, Ermenek, Isparta, Urfa, Eskişehir, Akşehir, Simav, Trabzon, Konya, Kütahya ve Mecidözü gibi merkezlerde halk dershaneleri açmıştır. Gece ve gündüz bu dershanelere devam eden öğrencilerin sayısı 1925 yılında 1000 kadardı. Gerek Türk ocakları ve gerek öğretmen birlikleri tarafından girişilen bu halk eğitimi çalışması pek verimli olmamıştır. Sonunda bazı vatandaşlar okuma yazma öğrenmişler ama onlar da daha sonra öğrendiklerini unutmuştur. Köye devrimin anlamını belirtmeye giden, broşür dağıtan ve nutuk veren aydınları da halk pek tutmamıştır. Halkın günlük yaşayışında daha iyiye doğru bir gelişme yapamayan bu eğitim çalışması 1932'den sonra halk evlerinin çatısı altında geliştirilecektir. Buna karşılık Türkiye'de ciddi ve faydalı bir halk eğitimi programını ordu gerçekleştirebilmiştir. Askerliğin zorunlu olması 20 yaşına giren her vatandaşın 1,5-2 yılını silah altında geçirmesi, orduya halk eğitimi için geniş insan malzemesi hazırlamıştır. Eline aldığı silahı kullanmak zorunda kalan asker için eğitim elbette ezbere dayanmayacaktı. Ordunun bunun için kendi denemelerinden gelen sağlam bir eğitim yöntemi vardı. Orduya ilk katılan acemi ere birkaç ay içinde okuma yazma öğretiliyor, ordu yönetmelikleri, askeri disiplin esasları belirtiliyordu. Bu eğitimde beliren değerler 10 başılığa ve çavuşluğa yükseliyor, 7 veya 14 kişilik bazen daha kalabalık birliklerin eğitimi ve idaresi onlara teslim ediliyordu. Askerler kışadaki bütün işleri kendileri yapıyorlardı. Koğuşunu süpürüyor, nöbetini tutuyor, eline teslim edilen malzemeyi iyi kullanmayı ve korumayı öğreniyor, söküklerini ve yırtıklarını kendisi dikiyor, çamaşırlarını ve bulaşıklarını yıkıyordu. Ayrıca asker görevlerin gerekli kıldığı şoförlük, marangozluk, tesviye ve torna işleri, ahçılık gibi meslekler de ordudaki öğretim çalışmasının içine giriyordu. Askerlikte bu sanatları öğrenenlerin çoğu sivil hayatta geçimlerini yeni meslekleri ile sağlamayı sürdürüyordu. Böylece çağdaş silahların öğrenilmesinin yanında ordu geniş bir halk eğitim merkezi haline geliyordu. 14.2.1341 parantez içinde 1925 tarihli kanunla orduda erlere tarım bilgilerinin de öğretilmesi esası kabul edildi. Uygulanması Türkiye için çok önemli olabilecek bu kanun şudur. 1. Barış zamanında silah altındaki erlere askerlik görevlerinin uygun olduğu zamanlarda bulundukları yerin ziraat kurumları tarafından faydalı yeni ziraat usullerinden mümkün olanlar uygulamalı olarak gösterilir. 2. Askeri birliğin bulunduğu yerde tarım memurları yoksa İktisat Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'nın isteği üzerine geçici olarak fen memurları yollar ve tarım araçları sağlar. Bu kanunun orduda gereği gibi uygulanabilmesi için askeri birliklerin elinde ekime, biçime elverişli geniş arazinin bulunması gereklidir. Bu olmayınca ziraat dersleri askerlere not ezberletmekten ileri geçmeyecekti. Nitekim öyle olmuş ve kanun işlememiştir. Klasik askerlik zihniyeti tarımı ordunun işi saymamış, ara sıra gelen ziraat uzmanlarının verdiği derslerden de askerler bir fayda görmemiştir. Oysa asker birliklerinin eline ekime uygun arazi verilebilseydi, tarım bu arazide çalışarak askere öğretilir, üstelik ordu böylece giderlerinin bir kısmını karşılayabilirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin giderleri içinde her zaman başta yer alan milli savunmanın yükü de bu yolla azaltılabilirdi. Kurtuluş yıllarında başka memleketlerde ordu bu göreve başarıyla koşulmuştur. Ordunun memleketin tarım hayatına daha etkin olarak katılmasını amaç edinen bir başka kanunda önerilmiş ama tartışması bile yapılmadan reddedilmiştir. Önerge sahibi İstanbul Milletvekili Süreyya Bey, orduda özel ziraat bölükleri kurulmasını istemektedir. Her ziraat bölüğünde 200 nefer bulunacak, subay yerine de 7 tane tarım uzmanı bu bölüklere katılacaktır. Uzman doktorlar, baytar, kimyager, orman ve sebze uzmanları olacaktır. Bu birliklerin emrine tren hatları üzerinde hareket edecek vagonlar verilecek, bu vagonlara gereği kadar malzeme konulacaktır. Vagonlar, ambar, eczane ve laboratuvar gibi kullanılacaktır. Ziraat bölüğü tren hattı boyunca gezecek, yol üstündeki köylerde eğlenerek köye su bulacak, toprağın cinsine göre köyü ağaçlandıracak, sebze ve meyve yetiştirilmesini sağlayacak, köylüye fenni ekim işlerini öğretecektir. Ayrıca beraberinde taşıyacağı kitap, afiş, film gibi malzeme ile halkın eğitimine de yardım edecektir. Kanun taslağı 7 Aralık 1927 tarihini taşımaktadır. 9. Yeni eğitim sistemi aramaları. Türkiye'de eğitimin en güç işi, memleketin sosyal ve ekonomik gerçeklerine uyacak bir eğitim sistemi bulmak olmuştur. 1923'ten bu yana bir yandan yabancı eğitim uzmanları, bir yandan Türk eğitimcileri Türkiye Cumhuriyeti'ne eğitim alanında fikirler vermiş, öğütlerde bulunmuşlardır. Bunun için ilk beliren hareket 1923 yılında toplanan İzmir Ekonomik Kongresi'nde ortaya çıkmıştır. Yeni Türkiye'nin ekonomi politikasını saptamak için toplanan bu kongre, eğitim meseleleri üzerinde de durmuş ve bazı kararlar almıştır. Şimdiye kadar dikkati pek çekmemiş olan bu kararlar, Türkiye'nin eğitim sorunlarında köklü bir değişikliğe amaç tutmaktadır. Tarımda eğitim meselesi başlığı taşıyan bu kararlar şudur. Madde 1. Köylülere ve çiftçilere ziraatın çeşitli şubelerini ameli olarak öğretecek surette yazılmış kitap ve dergiler bastırılmalı ve bunlar bedava dağıtılmalıdır. Madde 2. Genel ilkokul ve öbür ikinci derecedeki okullarda ileri memleketlerde olduğu gibi sanayi ve ziraatin de ameli olarak öğretilmesi lazımdır. Madde 3. Her livada birbirine yakın olan köyler için yeter arazisi olan birer yatılı ilkokul açmalı ve bu okullarda derslerle beraber ameli ve nazari ziraat dersleri gösterilmelidir. Madde 4. Her livada büyüklüğüne göre bir veya daha fazla ameli ziraat öğretiminde bulunacak örnek çiftliği niteliğinde okullar kurmalı. Madde 6. Köylerdeki ilkokulların 5 dönümlük bir bahçesi, 2 ineklik fenli bir ahırı, kümesi, yeni usul bir arılığı, öğretmenler için 2 odalı bir evi olmalı, arazinin bir bölümüne çiçek, bir bölümüne sebze, bir bölümüne fidan dikilmeli. Bunlar öğretmenlerin denetimi altında, öğrenci tarafından idare edilerek gider ve geliri köy öğretmenlerine ait olmalı ve bu yolla çocuklara ameli olarak çiftçilik öğretilmeli ve aydın kimselerin de köylerde yerleşmesi teşvik edilmelidir. Madde 7. Türkiye'de veya yabancı memleketlerde yüksek öğrenim yapmış olan kızlar ve erkekler en az bir yıl 6. madde gereğince kurulan köy okullarında öğretmenlik yapmalıdır. Madde 8. Kışla ve askeri talimgahlarda ameli ziraat öğretimi yapılmalıdır. Madde 9. Her livada şimdilik bir seyyar ziraat okulu açılmalı, bu yolla köylüye konferanslar ve filmler sunulmalı, onun ziraat bilgisi artırılmalıdır. Dipnot 44. İzmir İktisat Kongresi Mukarreratı, Türk İktisat Mecmuası, parantez içinde A. Hamdi, Fevkalade Nüsa, 1923, 17 Mart 1339, No. 12-13, sayfa 324 ve Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi. İzmir Konferansı'nın tutanaklarını bulup inceleyemedik. Bunun için bu kararların alınmasına varan tartışmaların ayrıntılarını bilmiyoruz. Ancak kararlarda benzer fikirleri daha önce savunmuş olan Ethem Nejat ve İsmail Mahir Efendi'nin görüşlerinin etkisi açıkça belli olmaktadır. Kararların özellikle 6. maddesi yeni Türkiye'nin eğitimi için köklü bir değişiklik istemektedir. Bu kararla Kongre Köy Okulu'nu köy ekonomisinin doğrudan doğruya bir geliştiricisi haline sokmakta, okulun bünyesinde bir değişiklik istemektedir. Okul, yalnız bilgi verilen bir yer olmaktan çıkacak, küçük bir ziraate işletmesi olacak, bir çalışma merkezi haline getirilecektir. Bu işletme, öğretmen ve öğrencilerin el birliği ile çalıştırılacak, geliri öğretmenin maaşını destekleyerek devletin omzuna yüklenen eğitim giderlerinin azalması sağlanacaktır. Ayrıca küçük ve modern bir işletmenin köye girmesi, köy ekonomisine pek faydalı bir örnek olacak, modernleşmeyi ve ekonomide akılcı bir değişmeyi sağlayacaktır. Bunlardan başka, okulun arazisinde çalışmak zorunluluğu, gençleri köy ekonomisi için gerekli elemanlar olmaya itecek, kitap ezberleme geleneği bırakılmış olacaktı. Bütün bunların yanında, köyde bir ev veya bir işletmeye sahip olan öğretmenin iğreti bir adam olmaktan çıkması, köye yerleşmesi, köyden kaçmaması sağlanacaktı. Eğitime bu kadar yeni ve alışılmamış bir ödev yükleten bu görüş, Türkiye'nin gerçeklerine uyduğu için gittikçe çoğalan destekler bulacaktır. Dipnot 45, Yunus Nadi, Her Köyde Mektep, Cumhuriyet, 28 Haziran 1927. 1940'lardan sonra ise köy enstitüleri hareketi ile geliştirilecek ve hayata aktarılacaktır. İzmir Ekonomik Kongresi'nin bu kararları tutanaklarda unutulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dikkatini çekmemiştir. Bakanlık, bir yandan ilmi kurullar toplayarak, bir yandan da yabancı uzmanlar getirterek Türk eğitimi için yeni görüşler elde etmeye uğraşmıştır. Arka arkaya toplanan 3 ilmi kurul, parantez içinde 1. İlmi Kurul 15 Temmuz 1921, 15 Ağustos 1921, ikincisi 1924'te, üçüncüsü 26 Aralık 1925, 8 Ocak 1926'da. Türkiye'nin eğitim güçlüklerine yeni görüşler ve çözümler getirememiştir. Bu kongreler, okulların birleştirilmesi, ders planları, okul programları, okulların kaç yıl olacağı gibi ikinci dereceden işlerle uğraşmışlardır. Gerek bu kongrelerde ortaya atılan, gerek Türkiye'de 1922-28 yılları arasında ileri sürülen eğitimle ilgili görüşlerin çoğu Gökalp'in fikirleridir. Üstelik bunların hemen hepsi Gökalp'in görüşünün daima eksik ve kötü bir yinelemesi olmaktan ileri gidememiştir. Milli eğitim deyimi o kadar değişik ve o kadar çapraşık bir hale getirilmiştir ki, ara yerde Gökalp'in duru fikirleri de güçlükle sezilir olmuştur. Milli eğitim, kimine göre Türk halkına etnik bir bütünlük sağlamak için izlenmesi gerekli bir temsil etme siyasetidir. Dipnot 46. Ali Haydar, Milli Terbiye, İstanbul 1926. Kimine göre Türk ulusunun ahlak değerlerini içine toplayan bir ilkeler sistemidir. Bu tür ahlak sisteminin okullar yolu ile yaşatılması ve canlandırılmasıdır. Kimine göre de Osmanlı İmparatorluğu'nun dinci ve disiplinci terbiye anlayışına karşıt, laik ve demokratik bir eğitim idaridir. Dipnot 47. Reşit, Milli Terbiye ve Hedefleri, İstanbul 1927. Fikirlerin eksik kopyaları piyasayı doldururken, Ziya Gökalp'in ölmesi, Türk fikir tarihi için olduğu kadar, Türk eğitimi için de ciddi bir kayıp olmuştur. Çünkü onun çömezleri, bu tip çıkmazlar içinde dönüp dururken, Ziya Gökalp, 1924'te yayınladığı Yeni Türkiye'nin Hedefleri adlı makaleleri ile eğitim anlayışında yeni bir aşamaya ulaşmış bulunuyordu. Onun halkçılık adını verdiği görüş içinde eğitimin özellikle sosyal yapı ile ilgisi üzerinde durulmaktadır. Gökalp'e göre toplumu kuran bireyler arasında gerçek bir eşitlik kurulup sınıf farkları giderilmedikçe eğitimin güçlükleri çözülemeyecektir. İnsanlar arasındaki eşitsizliği inceleyiniz. Göreceksiniz ki bunların çoğu yapma eşitsizliktir. Doğal eşitsizlikler dergileridir. Bir tutsağın efendisine, bir yarıcının ağasına, bir amelenin patronuna, öğrenim yapmamış bir ümminin bilgili bir kişiye eşit olmaması doğal mıdır? Yoksa insanların sonradan vücuda getirdikleri esaret, serflik, mülkiyet, miras gibi sosyal kurumların sonuçları mıdır? Şüphesiz bunlar doğal eşitsizlikten yani beden yapısından ve anadan doğma yeteneklerden meydana gelmiş ayrılıklar değildir. Ama madem ki bu eşitsizliği meydana getiren toplumdur, onları yok etmek yeteneğinin de toplumda bulunması gerekir. Halkçılığın en büyük ödevi bu yapma eşitsizlikleri ortadan kaldırmaktır. İnsanlar dünyaya gelir gelmez eşit haklara sahip olmalıdırlar. Hiçbir çocuk dünyaya tutsak olarak ya da serf olarak gelmemelidir. Hiçbir çocuk hayatının ilk çağlarında sütsüz veya bakımsız, ikinci devresinde okulsuz ve öğrenimsiz kalmamalıdır. Kim bilir fakir çocuklar arasında ileride birer dahi olmak yeteneğinde nice fertler vardır. İyi beslenmemek, öğretim ve eğitim görmemek yüzünden toplum bunların verimli dehalarından yoksun kalıyor. Oysa zenginlerin çocukları arasında da yeteneksiz, gabi, tembel olanlar çoktur. Bunlar kuvvetli gıdalarla beslenerek, iyi okullarda öğretim görerek toplumun yüksek sınıfları arasında önemli yerleri işgal ediyorlar. Zeki kişileri rençberlik eden ve gabi kişilerin en önemli kurumların başına geçen bir toplum hiç uygarlıkta ve düzende yükselebilir mi? O halde halkçılığın en esaslı işi çocukları eşit koşullar altında bulundurmak, beslenmelerine, öğretim ve eğitimlerine aynı özeni göstererek her birinin özel yeteneğinden toplumu faydalandırmaktır. Her birey çalışabilmek için toplumsal verimlerden eşit olarak payını almış olmalıdır. Bir insan yavrusu dünyaya geldiği zaman bir hayvan yavrusu gibi yalnız doğanın ihsanlarına mazhar olmakla kalmaz. Toplumun üç türlü nimetlerine de kavuşur. Bunlardan birincisi siyasi haklardır. Seçmek ve seçilmek hakları bireylerin elinde onların en yüksek makamlara kadar çıkabilecek toplumsal kuvvetleridir. İkincisi eğitimsel verimlerdir. Her milletin içinde din, ahlak, güzel sanatlar, felsefe, İlim gibi şeylerden meydana gelen bir milli hars vardır. Bu milli harstan nasip alanlar toplum içinde yüksek bir mevkiye erişirler. Üçüncüsü iktisadi aletler ve tekniklerdir. Bu aletlerle tekniklere sahip olanlar büyük servetleri kazanabilirler. İşte dünyaya gelen bütün insan yavruları toplum tarafından bu üç bölüm toplumsal güçle aynı derecede donatılmalıdır. Bir sınıfa bunlardan bazısını verip de diğerlerini vermemek toplumsal uyumu bozar. Örneğin kızlarımıza orta ve yüksek öğretimi vermekten kaçınmıyoruz. Bunlara Avrupa'nın, Amerika'nın ve Avustralya'nın birçok yerlerinde kadının medeni ve siyasi haklar itibariyle erkeklere eşit bir dereceye vardıklarını öğretiyoruz. Sonra bunları siyasi haklardan büsbütün yoksun ve medeni haklarca da erkekten çok aşağı bir mevkide bırakıyoruz. Bu iki türlü hareket arasında büyük bir mantıksızlık yok mudur? Yine örnek olarak bütün köylüler gibi bir karış tarlası bile olmayan yarıcı ve rençber köylülere de milli meclise seçmek ve seçilmek gibi siyasi haklarını vermişiz. Oysa tarlaları olmayan bu zavallılar bir köy ağasının esiridirler. Bazı yerlerde bunlar evlerini bulundukları köyden başka köye nakletmek hakkından bile yoksundurlar. Çünkü köy ağası onları bitmez tükenmez bir borç ile sonsuza dek kendi köyüne bağlamıştır. İktisaden adi bir kişinin tutsağı olan bu yüz binlerce köylünün siyasi haklarına malik olmasından ne çıkar? Toplum, bireylerine bu nimetleri eşit olarak dağıttıktan sonradır ki onlara toplumsal hizmetleri ile uygun muamelede bulunmak hakkını elde edebilir. Dipnot 48. Ziya Gökalp, Yeni Türkiye'nin Hedefleri, Ankara 1956, sayfa 46-50. Baltacıoğlu'nun açıkladığına göre ölümüne yakın günlerde Ziya Gökalp sık sık okullarda iktisadi bir eğitim vermek meselesi üzerinde durmaktaydı. Dipnot 49. Baltacıoğlu, İsmail Hakkı. İçtimai Mektep, İstanbul 1933, sayfa 77. 1923 yılında toplanan ilmi kurulunda okulları iş esasına göre yeniden öğütlemeyi önerenler Gökalp ve Baltacıoğlu olmuştur. Onların önerisine göre her okulun bir işliği veya bir atölyesi bulunacak, dersler buralarda işleyerek yapılacaktır. Dipnot 50. Baltacıoğlu, İ. Hakkı. Hayatım, Yeni Adam, 1942, No. 171. 10. İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve İçtimai Mektep. Türkiye'nin eğitim sistemi aramaları içinde Baltacıoğlu'nun İçtimai Mektep adı altında topladığı fikirleri önemli bir yer tutar. Baltacıoğlu'nun 1944'ten bu yana parça parça ileri sürdüğü eğitim görüşlerini 1933'te yayınladığı İçtimai Mektep adlı kitabında bir bütün olarak sistemleştirmiştir. Ona göre eğitimin amacı belli bir zamanda ve belli bir toplum içinde hayata uymuş adamların oluşumudur. Bu adamlar toplumun isteklerine bağlı aile başkanları, asker, bilim adamı yahut çiftçi ve bahçıvan gibi iş ve meslek sahipleri olacaktır. Toplumun istediği düşünme, duyma ve işleme tarzları ile donatılmış adam derken bu sıfatları toplumdan ayrı bulacağımızı zannetmemeliyiz. Hakikatte bu nitelikler yoktur. Bu nitelikleri taşıyan adamlar vardır. İlim öğretiminin, ilim laboratuvarlarının, ilim öğretim yolunun amacı ilim zihniyeti aşılamak değil, gerçek ilim adamı yetiştirmektir. Pedagoji sistemlerinin şimdiye kadar tuttukları yol felsefi bir yol olmuştur. Çünkü onlar daima eğitimin nasıl olduğuna değil, nasıl olması gerektiğine çareler aramışlardır. Bu felsefi temeli ilmi bir sahaya çekmek lazımdır. O vakit karşımıza eğitim nasıl olmalıdır değil, eğitim nasıl oluyor sorusu çıkacaktır. Bu soruya ise psikoloji ve sosyoloji cevap verebilir. Söz gelimi bir bahçıvan kişiliği nasıl oluşuyor? Bahçıvan, bitki denilen canlı üzerinde çalışan adamdır. O, toprağın, nemin, bitkinin ve güneşin gerçekleri ile çevrilmiş adamdır. Kendi mesleğinde kullandığı taktiğin, meslek deneyimlerinin ve meslek genel kamuoyunun etkisi içindedir. Ürününü ilgilendiren ekonomik koşulları da hesaba katma zorundadır. Zamanı, harcadığı emeği, yaptığı masrafı piyasa koşullarına göre hesaplamak zorundadır. Bahçıvanın özel dehası, sezgisi, davranışı, tahminleri, kısaca eğitimi bu gerçeğin ve çalışma çevresinin içinde oluşur. Bu gerçeğin ve çalışma çevresinin dışında bahçıvan kişiliği yetiştirecek, icat edecek hiçbir kuvvet yoktur. Baltacıoğlu'na göre madem ki gerçek meslek adamı ancak bir gerçek iş ve çalışma çevresinin içinde yetişebiliyor, o halde eğitimin yapacağı iş her şeyden evvel bu gerçek çevreyi hazırlamak ve kişilikleri bu çevrenin içine oluşturmaktır. Bu gerçek iş ve hayat çevresini hazırlamadan girişilen bütün eğitim çabaları boşa gitmiştir. Okula genel bilgiyi sokmak, okulu modernleştirmek, okula el işlerini sokmak, okulu demokratlaştırmak amacıyla hayat okulu, iş okulu vesaire adları altında ileri sürülen pedagoji sistemleri bunun için başarılı olamamıştır. Aynı başarısız yolu bizim de taklit etmemiz için sebep yoktur. Çünkü onların hiçbiri gerçek kişiliklerin yetişeceği çevreyi hazırlayamamıştır. Okul denilen yapmacık hayatın içinde kitapla, oyunla, şu veya bu çalışmayla gerçek kişiler yetiştirmeye kalkışmışlardır. Sınıfta hiçbir zaman bahçıvanlık öğrenilemez. Jimnastik salonunda da yüzme öğretilemez.